Ayrım 51.
Aşkı çılgınlık derecesine varıyordu. Şaşırmak sırası bu kez Monsieur de Lamolle geldi. Olayları mantıklı bir görüşle incelemeye başladı. Öğle vakti Mathilde yemekte görünmedi. Marki üstünden bir yük kalktığını hissetti ve genç kızın meseleyi annesine açmadığını öğrenince de onunla övündü. Öğleye doğru Julien geldi. Avludan atın ayak sesleri duyuldu. Julien attan indi. Mathilde onu çağırdı ve oda hizmetçisinin hemen hemen gözleri önünde onun kucağına atıldı. Julien bu aşırı heyecandan memnun olmamıştı. Rahip Pirard'la olan konuşmasından sonra diplomat ve inceden inceye her şeyi hesap eder olmuştu. Nelerin mümkün olabileceğini hesaplaya hesaplaya muhayyilesine bir durgunluk çökmüştü. Mathilde gözleri yaş içinde ona intihar mektubunu okuduğunu söyledi. Babam düşüncesinden dönebilir. Hemen şu anda Vikiye'ye gidin, benim hatırım için atınıza binin ve herkes sofradan kalkmadan uzaklaşın. Julien'in hala hayret ifade eden durgun bir tavır takındığını görünce gözlerinden yaşlar boşandı. Onu kucaklayarak heyecanla, "Bırak bu işleri ben idare edeyim," diye haykırdı. "Senden isteyerek ayrılmadığımı biliyorsun. Bana hizmetçimin ismiyle yaz, adresi yabancı birine yazdır, ben sana ciltlerle yazarım. Elveda, kaç." Bu son söze Julien kırıldı fakat itaat etti. Kendi kendine ne garip diyordu. En mutlu anımda bile şu insanlar bana hakaret etmenin yolunu buluyorlar. Mathilde babasının ihtiyatlı diye nitelendirdiği bütün projelere ilgisiz kaldı. Hiçbir suretle aldığı karardan başkası üzerine bir pazarlığa girişmeyi kabul etmedi. Muhakkak surette Madame Sorel olacak ve kocasıyla birlikte ya fakir olarak İsviçre'de yaşayacak veya Paris'te babasının yanında kalacaktı. Çocuğunu herkesten gizli bir yerde doğurmaya katiyen yanaşmıyordu. O zaman hakkımda türlü türlü söylentilerin ve yalanların uydurulması için zemin hazırlanmış olur. Evlendikten 2 ay sonra kocamla seyahate çıkarız ve bu şekilde de çocuğumuzun tam vaktinde doğduğunu herkese inandırabiliriz. Bu teklifleri önce öfkeyle karşılayan Marki, daha sonraları bu kadar ısrardan kuşkulandı ve bir yumuşama anında, "İşte," dedi, "sana 10.000 liralık bir gelir bağışlayan bir kağıt. Bunu Julien'e gönder ve fikrimden caymadan çabucak harekete geçsin." Mathilde'in emretmeye olan eğilimini bilen Julien, ona itaat etmek için boşuna 40 kilometre yol yapmıştı. Şimdi Vilkiye'de çiftçilerin hesabını kapatmakla meşguldü. Marki'nin bu iyiliği dönmesine neden oldu. Kendisi seyahatteyken Mathilde en yararlı dostu durumuna gelen rahip Pirard'a sığındı. Marki ne zaman bu mesele hakkında rahibe danışsa, rahip Pirard her seferinde evlenmekten başka herhangi bir hal şeklinin Tanrı'ya küfür demek olduğunda ısrar ediyordu. "Çok şükür ki," diyordu, "el alemin bu hususta düşündüğü ile dinin emrettiği yol birleşiyor. Mademoiselle de Lamolle, taşkın mizacı göz önünde bulundurulacak olursa siz de bilirsiniz ki, kendi isteğiyle olmazsa kimsenin sözüyle böyle bir sırrı saklamaz. Şayet herkesin gözü önünde cereyan eden bir evlenme töreni yapmazsanız, toplum bu ani ayrılışı uzun süre dilinden düşürmeyecek. Her şeyi birden, hiçbir tarafını gizlemeden söylemeli." Marki düşünceli bir halde, "Doğru," dedi. "Bu şekilde eğer bu evlenmeden 3 gün sonra hala söz edecek birisi çıkarsa, bu olay o kişinin fazla akıllı olmadığını gösterir. Hükümette ihtilalcilere karşı uygulanacak bazı önemli hareketlerden yararlanmalı ve bunun peşi sıra dikkati çekmeden gitmeliyiz. Monsieur de Lamolle'ün 2-3 arkadaşı da rahip Pirard gibi düşünüyorlardı. Onlarca en büyük engel Mathilde'in inatçı tabiatıydı. Fakat bu kadar güzel düşüncelerden sonra Marki, kızının yüksek bir mevkiye çıkması umudundan da bir türlü vazgeçemiyordu. Belleği ve muhayyilesi gençliğinde geçerli olan her türlü düzenbazlık ve hilebazlık düşünceleriyle beslenmişti. Gerçeğin önünde eğilmek, yasa karşısında korkmak, onun düzeyinde bir insan için anlamsız ve aşağılık şeylerdi. 10 yıldır kızının geleceği hakkında kurduğu bu tatlı düşler işte şimdi ona pahalıya mal oluyordu. Kendi kendine kim derdi ki diyordu, Böyle dürüst bir kız, bu yüksek ruhlu ve taşıdığı isimle benden fazla övünen, Fransa'nın en ünlü kişilerinin ne zamandır evlenmek istedikleri bu kız böyle hareket etsin. Her türlü ihtiyattan vazgeçmek gerek. Bu devirde hiçbir şey arasında fark gözetilmiyor. Belirsizliğe doğru gidiyoruz. 34. Bölüm. Akıllı bir adam. Vali atına binmiş giderken içinden, günün birinde bir bakan, bir başbakan ya da dük olmayacağım ne malum diyordu. İşte savaşı şöyle yaparım. Bu sayede yenilik taraftarlarını zincire vurdururum. Le Globe gazetesinden. 10 yıllık güzel düşlerin etkisini, mantık oyunu hiçbir zaman yok edemez. Marki bir yandan öfkelenmeyi anlamsız buluyor, bir yandan da affetmeye gönlü razı olmuyordu. Bazen kendi kendine şu Julien bir ölebilse diyordu. İşte bu şekilde bu kederli muhayyile en anlamsız kuşkuların peşinden sürüklenmekte bir çeşit avunma buluyordu. Bu düşler Rahip Pirar'ın makul sözlerinin etkisini felce uğratıyordu. Böylece baba ile kız arasındaki pazarlıkta en ufak bir ilerleme kaydedilmeden bir ay geçti. Bu aile sorununda olduğu gibi siyasal sorunlarda da Marki'nin parlak görüşleri olur ve o bu görüşe ancak 3 gün sımsıkı bağlanırdı. O zaman hareket planı yargılara dayanıyor diye hoşuna gitmezdi. Fakat yargılara da ancak hoşuna giden plana destek oldukları oranda bağlanırdı. Sorunu bir sonuca bağlamak için 3 gün süreyle bir şair gibi heyecan ve sebatla çalışırdı. Ertesi günü ise her şeyi birden unutuverirdi. Önceleri Julien, Marki'nin gevşekliğinden düş kırıklığına uğradı, fakat 1-2 hafta sonra Monsieur de Lamolle'ün bu sorun hakkında kesin bir düşüncesi olmadığını anladı. Madame de Lamolle ve bütün ev halkı Julien'i Marki'nin çiftliklerini denetlemek için seyahat ediyor biliyorlardı. Oysa genç adam Rahip Pirar'ın manastırında saklıydı ve hemen her gün Mathilde'i görüyordu. Genç kıza gelince her sabah gidip babasıyla 1 saat kadar görüşüyordu. Fakat öyle zamanlar oluyordu ki bazen birkaç hafta süreyle ikisinin de zihnini tamamıyla işgal eden sorunlardan söz etmiyorlardı. Bir gün Marki ona bu adamın nerede olduğunu bilmek istemiyorum dedi. Ona şu mektubu gönderin. Mathilde şu satırları okudu. Languedoc'taki arazinin 20.600 frank geliri vardır. Bunun 10.600'ünü kızıma, 10.000'ini de Monsieur Julien Sorel'e veriyorum. Notere 2 ayrı bağış belgesi düzenlemesini ve yarın bana getirmesini söyleyin. Bundan sonra da aramızda hiçbir ilişki olmasın. Ah Monsieur, bana bunu nasıl yaptınız? Le Marquis de Lamolle. Mathilde neşeli bir sesle size çok teşekkür ederim dedi. Agen ile Marman Ovası'ndaki Oguillon Şatosu'na yerleşeceğiz. Burasının İtalya kadar güzel bir yer olduğunu söylüyorlar. Bu bağış Julien'i şaşırttı. Şimdiye kadar ciddi ve soğuk davranan adam sanki o değildi. Oğlunun geleceği şimdiden Julien'in bütün zihnini işgal ediyordu. Hiç beklenmedik bir şekilde gelen ve fakir bir insan için servet olan bu para onda ihtiras uyandırdı. Karısının veya kendisinin 36 bin liralık bir geliri olduğunu düşünüyordu. Mathilde gelince bütün duyguları kocasına olan hayranlığına bağlıydı, zira gururu onu bir kocadan farklı görmesine engeldi. En büyük amacı evliliğinin resmi bir şekil almasıydı. Bütün zamanı hayatını fevkalade bir adama bağlamakla gösterdiği ileri görüşün önemini büyütmekle geçiyordu. Kişisel değer fikrine takılıp kalmıştı. Sürekli ayrılık, işlerin çokluğu, aşktan bahsedilecek vaktin pek az olması, vaktiyle Julien'in uydurduğu makul politikanın iyi etkisini tamamlayıcı nitelikte şeylerdi. Gerçekten sevmeye başladığı adamı bu kadar az görmek Mathilde'in sabrını tüketti. Sinirli bir anında babasına bir mektup yazdı ve mektuba Otello gibi başladı. Monsieur de Lamolle'ün kızına toplumun verdiği eğlencelere Julien'i tercih ettiğimi, onu seçmekle kanıtlamış sayılırım. 6 hafta oldu ki kocamdan ayrı yaşıyorum. Sanırım bu size olan saygıma yeter derecede bir kanıt oluşturur. Önümüzdeki perşembeden önce aile yuvamı terk ediyorum. İyiliğiniz sayesinde oldukça zenginleştik. Saygıdeğer Rahip Pirar'dan başka hiç kimse sırrımızı bilmiyor. Onun yanına gideceğim. Bizi evlendirir ve törenden bir saat sonra da Languedoc'a doğru yola çıkarız. Paris'e ancak istediğiniz takdirde döneriz. Fakat beni üzen tek şey bütün bunların benim ve sizin aleyhinizde bir takım dedikodulara neden olması olasılığıdır. Aptal kimselerin sitemleri, Norbert'in Julien'i düelloya davet etmesine neden olmaz mı? Ben Julien'i bilirim. Bu takdirde onun üzerinde hiçbir etkim olamaz. Ruhunda isyan eden halk tabakasının duyguları galip gelir. Size yalvarırım babacığım. Önümüzdeki perşembe günü Rahip Pirar'ın kilisesinde kıyılacak olan nikahımızda siz de hazır bulunun. Bu suretle hem dedikodular azalmış olur hem de biricik oğlunuzla kocamın hayatı tehlikeye girmez vesaire vesaire. Bu mektup Marquis'i ne yapacağını bilmez bir hale soktu. İşte nihayet bir karar almak zamanı gelip çatmıştı. Bütün küçük alışkanlıkları, bütün aşağılık dostları etkilerini kaybetmişlerdi. Bu garip durumda gençliğinde başından geçen olayların neden olduğu yaratılışının ana hatları bütün şiddetiyle ona hakim oldu. Sürgünün getirdiği felaketler onu muhayyilesiyle hareket eden bir insana çevirmişti. 2 yıl süreyle büyük bir servetin tadını çıkardıktan ve kralın sarayında her türlü iltifata eriştikten sonra 1790 yılında sürgünlerin korkunç akıbeti onun üzerine çökmüştü. Bu ağır ders 22 yaşındaki delikanlıyı tamamen değiştirmişti. İşin aslına bakılırsa şimdiki servetini rahatlıkla kullanıyor ve onun esiri olmuyordu. Fakat onu altının pençesinden kurtaran bu düşünce, diğer yandan da onda kızının yüksek bir asalet ünvanı taşıması için çılgınca bir tutku doğurmuştu. Geçen bu 6 hafta içinde bir kaprisin etkisiyle Marquis Julien'i zengin yapmak istemişti. Fakirliği bir Delamol için adi ve seviyesizlik sayıyor ve kızının kocasının böyle bir durumda olması ona olanaksız geliyor, parayı adeta savuruyordu. Ertesi gün hayal gücü başka bir düşünceye saplandığından Julien'in bu para bağışı kisvesi altında saklanan asıl amacı anlayarak ismini değiştireceğini, Amerika'ya göç edeceğini ve Matilde bir mektup yazarak onun için ölmüş olduğunu bildireceğini düşünüyordu. Monsieur de Lamolle, Julien'in bu hayali mektubunun yazılmış olduğunu farz ediyordu, bunun kızının üzerinde ne gibi etkileri olacağını araştırmaya koyuluyordu. Matilde'nin gerçek mektubuyla bu gençlik hülyalarından sıyrıldığı gün, Julien'i öldürmeyi veya yok etmeyi epey zaman düşündükten sonra, şimdi onu parlak bir mevkiye yükseltmeyi tasarlıyordu. Ona topraklarından birinin adını vermek istiyordu. Hem niçin ona kendi senato üyeliğini vermesindi? Kayınpederi Monsieur le Duc de Chaulnes birkaç kere tek oğlu İspanya'da vurulduktan sonra onun ünvanını Norbert'e vermeyi istemişti. Kendi kendine, Julien'in iş alanında eşsiz bir yeteneği, atılganlığı ve belki de fevkaladeliği olduğunu kimse inkar edemez diyordu. Fakat bu çocuğun yaratılışında insanı ürküten bir şey var. Madem ki herkes de bu etkiyi bırakıyor, demek ortada olumlu bir nokta var. Ve bu olumlu nokta anlaşılması güçleştikçe Marquis'in kuşkulu ruhunu daha çok endişeye düşürüyordu. Kızım bana daha geçen gün ustalıkla şöyle diyordu. Bu mektup yok edilmişti. Julien hiçbir salona bağlanmadı, hiçbir yöne eğilmedi. Kendisinden korumamı esirgemem ihtimalini düşünüp hiçbir kimseden en ufak bir yardım elde etmeye kalkışmadı. Fakat acaba bu toplumun durumunu bilmemesinden mi ileri geliyor? Ona 2-3 kez dedim. İnsan ancak salonlardan geçerek yükselebilir. Hayır, onda bir dakikasını ve en ufak bir fırsatı bile harcamayan bir savcının becerikli ve sinsi dehası yok. 11. Louisvari bir mizacı yok. İyi ama diğer taraftan onda mertlikle bağdaşamayan inançlara tanık oluyorum. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Yoksa bu inançlara olan bağlılığı tutkularına bir set çekmek için midir? Sonuç olarak ortada bir şey var. O da hakarete ve küçümsenmeye tahammül edemeyişidir. Onu bu zayıf noktasından vurabilirim. Doğru, soyluluğa inancı yok. İçinden gelerek bize saygı göstermiyor. Doğru değil ama sonuç olarak bir papaz adayının ruhu sadece parasızlığa, refah yoksulluğuna karşı isyan etmelidir. Julien ise bunlardan ayrı, küçümsenmeye tahammül edemiyor. Kızının mektubuyla sık boğaz edilen Monsieur de la Mole karar vermesinin gerektiğini anlamıştı. Bütün sorun şunu bilmekti. Acaba Julien 100 bin altınlık bir gelirim olduğunu ve kızımı her şeyden fazla sevdiğimi bildiği için mi Matilde'i baştan çıkarmaya cüret etti? Matilde bunun böyle olmadığını iddia ediyor. Hayır azizim Julien, bu hususta aldatılmak istemem. Bütün bunlara gerçekten birdenbire doğan bir aşk mı neden oldu, yoksa rahat bir mevkiye yükselme hırsı mı? Matilde ince görüşlüdür. Böyle bir şeyin Julien'in benim gözümde mahvolmasına neden oluşturacağını bildiği içindir ki mektubunda onu ilk kez kendisine sevmeye başladığı kaydını koyuyor. Bu yüksek ruhlu kızın yılışacak kadar kendini unutması mümkün mü? Bir akşam bahçede onun kolunu sıkmışmış. Ne iğrenç şey. Sanki başka binbir türlü şekilde ona sevgisini belirtemezmiş gibi. Kendini mazur göstermeye kalkışan gene kendini itham etmiş olur. Matilde güvenim yok. O gün Marki geleneğine aykırı olarak yargılarını bir sonuca vardırabiliyordu. Buna rağmen alışkanlığı galebe çaldı ve vakit kazanmak için kızına mektup yazmaya karar verdi. Zira konağın içinde mektupla görüşülürdü. Monsieur de la Mole Matilde'le baş başa tartışmaktan ve ona kafa tutmaktan çekiniyor, birdenbire genç kızın isteklerine boyun eğmekten korkuyordu. Mektup. Yeni çılgınlıklar yapmaktan sakının. İşte Monsieur le Chevalier, Julien Sorel de la Vernay için bir süvari teğmeni ünvanı. Görüyorsunuz onun için neler yapmıyorum. Bana karşı gelmeyin, bana soru da sormayın. Strasbourg'da bulunan birliğine katılmak üzere 24 saat içinde hareket etsin. İşte bankacıma hitaben bir tediye emri, bana itaat edilmesi. Matilde'in aşkı ve sevinci sınırsız oldu. Zaferden yararlanmak istedi ve hemen bir cevap yazdı. Kendisi için neler yazmaya tenezzül ettiğinizi bilseydi, Monsieur de la Vernay şükranla ayaklarınıza kapanırdı. Fakat bu cömertliği sırasında babam beni unutmuş görünüyor. Kızınızın onuru tehlikededir. En ufak bir sızıntı, bir söz, 20 bin altınlık bir gelirim bile tamir edemeyeceği ebedi bir leke sürebilir. Monsieur de la Vernay'a bu beraatı ancak önümüzdeki ay içinde Vilkiye'de bizi evlendireceğine söz verdiğiniz takdirde gönderebilirim. Geciktirmemenizi rica ettiğim bu tarihten az sonra kızınız alemin huzurunda ancak Madame de la Vernay adı altında çıkabilecek. Sevgili babacığım, beni bu Sorel isminden kurtardığınız için bilseniz ne kadar mutluyum vesaire. Cevap hiç beklenmedik bir şekildeydi. İtaat edin yoksa sözümden cayarım. Tecrübesiz genç kız, titreyin. Daha henüz Julien'inizin nasıl bir insan olduğunu bilmiyorum. Sizse benden daha azını bile bilmiyorsunuz. Şimdilik Strasbourg'a gitsin ve dürüst hareket etmeye baksın. 15 gün kadar sonra emirleri size bildiririm. Böyle kesin bir cevap onu hayale daldırdı ve en tatlı tahminlere yol açtı. Fakat o bunlara gerçekmiş gibi inanıyordu. Benim Julien'im salonların o daracık üniforması içine girecek kimselerden değildir. Onun asıl büyüklüğünü yapan şeyi babam takdir edemiyor, küçüklük sanıyor. Fakat babamın bu arzusuna itaat etmezsem ailede kavga çıkması ihtimalini doğurur. Böyle bir şey herkesin gözünde durumumu sarsar ve Julien'in de bana iyi bir gözle bakmaması sonucunu verir. İhtişamdan sonra 10 yıl fakirlik. Hem yalnız kişisel değeri için bir koca seçmek çılgınlığı ancak parlak bir servetle giderilebilir. Şayet babamdan uzakta yaşayacak olsam, yaşlı olduğuna göre beni unutabilir. Norbert işini bilir, kibar, hoş bir kadınla evlenir. İhtiyar 14. Louis Duchesse de Bourgogne'a kapılmamış mıydı? Matilde itaat etmeye karar verdi fakat babasının mektubunu Julien'e yollamaktan çekindi. Alıngan tabiatı ile bir çılgınlık yapabilirdi. Akşamleyin ona süvari teğmeni olduğunu söylediği zaman Julien sonsuz bir sevince kapıldı. Bu sevincin derecesini anlamak için bütün hayatınca güttüğü amacı ve şimdi oğluna karşı duyduğu ihtiras derecesindeki sevgiyi unutmamak gerekir. Adının değişmesi onu hayrette bırakıyordu. Sonuç olarak hikayem bitmiştir diyordu. Bütün onuru da bana ait. Matilde bakarak şu son derece gururlu kıza kendimi sevdirmesini bildim. Babası onsuz, o da bensiz yaşayamaz. 35. Bölüm. Bir Fırtına. Tanrım, beni alelade bir insan yapınız. Mirabeau. Zihni başka şeyle meşguldü. Onun kendisine gösterdiği ateşli sevgiye tamamıyla karşılık veremiyor, sessiz ve düşünceli duruyordu. Matilt onu hiçbir zaman bu kadar büyük, bu kadar sevilmeye layık bulmamıştı. Oysa müthiş alınganlığının şimdiki durumu bozmasından korkuyordu. Hemen her sabah rahip Pirar'ın konağa geldiğini görüyordu. Onun aracılığıyla Julien babasının niyetlerinin ne olduğunu acaba anlayamaz mıydı? Bizzat Marki bir hevese kapılarak ona yazmış olamaz mıydı? Böyle büyük bir mutluluktan sonra Julien'in sert tavrı nasıl izah edilebilirdi? Onu sorguya çekmeye cesaret edemedi. Cesaret edemedi kendisi Matilt. O andan itibaren Julien'e karşı olan duygularında bir belirsizlik, bir kararsızlık, hatta bir korku belirdi. Julien ertesi sabah erkenden Rahip Pirar'ın manastırına gitti. Yakın bir duraktan kiralanmış ve hayli yıpranmış bir posta arabası avluya giriyordu. Sert rahip kendisine dönerek asık bir yüzle, ''Mevsimsiz bir şey.'' dedi. ''İşte size Monsieur de Lamolle'ün hediye ettiği 20.000 frank, bunları bir yıl içinde fakat mümkün olduğu kadar maskara ve gülünç olmaksızın harcamanız için verdi.'' Genç bir adama verilen bu fazla parada papaz ancak günah işlemeye yarayacak bir vasıta görüyordu. Marki şunları ilave ediyor. Monsieur Julien de La Vernay bu parayı başka izaha gerek kalmaksızın babasından almış olabilir. Monsieur de La Vernay kendisini büyüten ve Verrières'de doğramacılık yapan Monsieur Sorel'e bir hediye vermeyi belki uygun görür. Rahip, İşin bu son kısmını üzerime alabilirim dedi. Nihayet Monsieur de Lamolle, şu 200'lü rahip Frilair'le uyuşmaya razı ettim. Besançon'u yöneten bu adamın soylu olarak doğduğunuzu tanıması anlaşmanın gizli koşulunu sağlayacaktır. Julien sevincine hakim olamayarak rahibi kucakladı, işin aslını meydana çıkaracağını görüyor gibiydi. Pirar onu iterek, ''Hadi canım bu kibarlık gururu da nereden çıktı?'' dedi. Sorel ve oğullarına gelince ben kendi hesabıma onlardan memnun kaldığın sürece her birine verilmek üzere yılda 500 frank teklif edeceğim. Julien şimdiden soğuk ve kendini beğenmiş bir hal almıştı. Belirsiz ve hiçbir şey vaat etmeyen bir şekilde teşekkür etti. Kendi kendine soruyordu. Nasıl benim o müthiş Napolyon tarafından dağlara sürülen büyük bir soylunun gayrimeşru çocuğu olmam mümkün mü? Demek babama karşı duyduğum nefret bunu ispat ediyor diyor ve her geçen dakika onu bu fikrinin doğruluğuna inandırıyordu. Öyleyse ben bir canavar değilim. Bu konuşmadan birkaç gün sonra ordunun en parlak alaylarından biri olan 15. Hüsar Süvari Alayı Strasbourg savaş alanında vuruşmaktaydı. Monsieur de Chevalier La Vernay kendisine 6.000 franga mal olan Alsace'ın en güzel atına binmişti. Hiçbir zaman teğmen olmamasına rağmen orduya üst teğmen olarak kabul edilmişti. Hiçbir şeye aldırmayan hali, kötü denilebilecek kadar sert bakışları, solgun yüzü ve sürekli serin kanlılığı ilk günden beri kendisine bir ün yapmıştı. Kısa bir zamanda sırasında kullandığı ince nezaketi, fazla gösteriş yapmadan ortaya koyduğu tabanca ve bütün silahlardaki mahareti kendisiyle ulu orta alay etmek isteyenleri uzaklaştırdı. 5-6 gün tereddütten sonra bütün alayın düşüncesi kendi lehine çevrilmişti. Şakacı yaşlı subaylar, bu genç adamda gençliğin dışında her şey var diyorlardı. Strasbourg'dan Julien, şimdi oldukça yaşlanmış olan eski Verrières rahibi Monsieur Chelan'a yazıyordu. Ailemi beni zengin yapmaya sevk eden olayları eminim ki sevinçle öğrendiniz. İşte size bana da eskiden fakirken ettiğiniz gibi şimdiki fakirlerinize yardım etmeniz için 500 frank yolluyorum. Bunun sessizce ve adımın söylenmeden dağıtılmasını rica ederim. Julien gurur değil tutku düşkünüydü. Mamafi dış görünüşe oldukça dikkat ediyordu.